Hezekiel kitabının 19. bölümüne geldik. 19. bölümde iki ağıt vardır. İsrailli beyler üzerine yakılan ağıt 1-9 ayetlerinde verilmektedir. Ve Yahuda diyarı İsrail'in güney krallığı üzerine yakılan ağıtlarda 10-14 ayetler arasında verilmektedir. Sen İsrail önderler için şu ağıtı yak ve de ki annen neydi? Aslanlar arasında dişi bir aslan. Genç aslanlar arasında yatar, yavrularını beslerdi. Büyüttüğü yavrulardan biri genç bir aslan oldu. Avını kapıp parçalamayı öğrendi. İnsan yiyen bir aslan oldu. 19. bölümün ilk 3 ayeti. Bu, bazı kutsal kitap yorumcularının demeye çalıştığı gibi Hezekiel'in ağıdı değildir. Bu, aslında değerli dostum, Rabbin ağıdıdır. Aslında daha sonra Yeruşalim üzerine ağıt yakanın ağıdıdır. Burada Yahuda beylerine ağlayan Rab'dir. Bu beyler o diyarda onlarla çok az kişinin ilgilendiği bir gruptu. Ama Tanrı onlarla ilgileniyordu. Onlar için kim gözyaşı döktü? Rab. Sırası gelmişken size sorayım. Bugün sizinle kim ilgileniyor? Sanıyorum pek az kişi vardır. Çalıştığınız yerdeki kişiler sizinle gerçekten ilgileniyor mu? Topluluğunuzdaki kişiler gerçekten sizinle ilgileniyor mu? Aile içerisinde aileniz sizinle ilgileniyor mu? Bir keresinde başarılı bir iş adamı bana, bugün gerçekten benimle kim ilgileniyor diye merak ediyorum. Ailem de olmak üzere herkes benden ne koparabilecekleriyle ilgileniyor dedi. Bu her tarafta yaygın değil mi? Belki sizin hayatınızda da. Ama Tanrı sizinle ilgileniyor. Aynı zamanda Tanrı benimle de ilgileniyor. İçinde yaşadığımız bu büyük evrende bulabileceğimiz tek teselli budur. Bu evrende kaybolabilirim. Ufacık biriyim ama Rabbin gözleri üzerimizde ve O her birimizle ilgileniyor. O günlerde Yahuda beyler için gözyaşı dökecek pek az kişi vardı. Üzülen iki kral vardı. Yehoahaz ile Yehoakin. Onlarla ilgilenen de Tanrı'ydı. Aslandan söz etmeye başladığı zaman Yahuda aslanından söz ediyor. Yahuda bir aslan yavrusudur. Yakup, Tekvin yani Yaratılış 49. bölüm 9. ayette 12 oğlunun her biriyle ilgili olarak peygamberlikte bulunurken Yahuda'yı böyle niteledi. Sayılar 23-24'te şu sözleri okuyoruz. İşte kavm dişi aslan gibi kalkıyor ve kendisini aslan gibi kaldırıyor. Vahiy kitabında Vahiy 5:5'te de Rab ise Yahuda oymağından gelen aslan olarak adlandırılır. Bunun üzerine ihtiyarlardan biri bana ağlama dedi. İşte Yahuda oymağından gelen aslan, Davut'un kökünden olan galip geldi. Tomarı ve tomarın 7 mühürünü o açacak. Vahide böyle okuyoruz. Hezekiel 19. bölümün 10-12 ayetlerinde de şöyle diyor. Annen su kıyısındaki bağında dikilmiş bir asma gibiydi. Bol su sayesinde dal budak saldı, ürün verdi. Dalları kral asası olacak kadar güçlendi. Asma boy attı. Bulutlara dek yükseldi. Yüksekliği ve dallarının çokluğu herkesçe görüldü ama onu öfkeyle kökünden söküp yere attılar. Doğu rüzgarı ürününü kuruttu. Güçlü dalları koparılıp kurudu, ateş onları yakıp yok etti. Bu, Yahuda diyarı üzerine yıkılan ağıttır, mersiyedir. Bu insanlar bu diyara geldi ve Tanrı onları bereketledi. Diyarda dikilen bir asma gibiydiler. O şimdi asmayı çıkardı ve onlar da esir olarak savruluyorlar. Bu, ulusun sefil tarihini resmeden kederli bir ezgidir, bir şarkıdır. 20-24 bölümler, yani Hezekiel kitabının, Yeruşalim'in yargılanmasıyla ilgili son öngörüleri içerir. Bu kısımda dikkatinizi çekmek istediğim bir şey vardır. İlkin, Tanrı'nın bu insanlara mesajını ne kadar süre ilettiğine dikkat edin. Nebukadnetzar'ın kenti zapt ettiği günden itibaren Tanrı onları esirgemeye çalıştı. Tanrı daha önce Asurlulara yapmış olduğu gibi Nebukadnetzar'ı şehirden çıkartıp şehri mahvetmesine izin vermeyebilirdi. Ancak insanlar Tanrı'ya dönmedi ve sonuç olarak da yargı geldi. Son dakikaya kadar onlara uzanmış durumda olan bir merhamet vardı. İkincisi, Yeruşalim'in kuşatılmasına başlandığı gün Hezekiel'in karısı öldü ve Tanrı ona karısı için hiç yas tutmamasını ve ağlamamasını söyledi. Hezekiel'in peygamber Yeremya'nın tam karşıtı olduğunu sanıyorum. Yeremya'da yavruları için inleyen, yavrular için ağlayan bir ana yüreği vardı ve Yeremya ağladı. Zaten Yeremya aynı zamanda ağlayan bir peygamberdi. Verdiği mesaj onun yüreğini kırdı. Rab-i İsa Mesih de ağladığı için Yeremya ile kıyaslandı. Doğrusunu söylemek gerekirse Hezekiel adeta rolünü yapan bir aktör gibidir. Rolünü yapar ve bundan etkilenmez. Oldukça sert ve katı görünür. Hezekiel sadece Tanrı'nın sözcüsüydü. 20. bölümde ulusun günahlarının gözden geçirilmesini görüyoruz. Tekrarlamakta yarar vardır değerli dostum. Hezekiel kendi sözünü değil, Tanrı'nın sözünü iletiyor. Bizim iletmemiz gereken de Rabbin sözüdür. Ve Hezekiel Tanrı'nın sözünü iletiyor. Mesaj sevinç ya da üzüntü içerebilir. Mesajdan etkilenecek olan sizsiniz. Hezekiel 20. bölüm 1. ayette sürgünlüğümüzün 7. yılı 5. ayın 10. günü İsrail ileri gelenlerinden bazı kişiler Rab'be danışmak için gelip önüme oturdular diyor. Gittikçe Hezekiel'e yaklaşırlar. Sözü duymak için gelirler. Bu yaklaşık İsa'dan önce 590 yıllarında meydana geldi. Yeruşalim'in yok edilmesi bundan kısa bir süre sonra İsa'dan önce 588-586 dolaylarında gerçekleşti. Bu tarihler üzerinde dogmatik olmamıza gerek yoktur sanıyorum. Rab o sırada bana seslendi diyor Hezekiel 20. bölüm 2. ayette. Kendi sözünü değil. Hezekiel ne yapıyor? Hezekiel Tanrı'nın sözünü iletiyor. İnsanoğlu, İsrail ileri gelenlerine de ki, egemen Rab şöyle diyor, bana danışmaya mı geldiniz? Varlığım hakkı için diyor egemen Rab, bana danışmanıza izin vermeyeceğim. Onları yargılayacak mısın? Ey insanoğlu, onları yargılayacak mısın? Öyleyse onlara atalarının iğrenç uygulamalarını hatırlat. Hezekiel 20. bölüm 3 ve 4. ayetler. Bu insanlar şikayet etmeye ve Tanrı'yı eleştirmeye geliyorlar. Onun onları yargılamak için adil olmadığını, yani Tanrı'nın onları yargılamak için adil olmadığını ve Yeruşalim'i yok etmek için de adil olmadığını söylüyorlar. Bunun gerçekten olacağını nihayet anlamaya başlıyorlar. Hezekiel bunu onlara bir kez daha anlatıyor. Zira Tanrı onların üzerine getireceği yargı ile ilgili nedenlerini tekrar anlatmakta bir sakınca görmez. 5. ayette onlara de ki egemen Rab şöyle diyor. İsrail'i seçtiğim gün Yakup soyunu ant içtim ve kendimi Mısır'da onlara açıkladım. Ant içerek Tanrınız Rab benim dedim. Tanrı bu insanları Mısır'dan çağırdığı ve onları oradaki esirlik günlerinden kurtardığı ve çöle getirdiği günlerin ta başına döner. Böyleyken diyor 13. ayette İsrail halkı çölde bana baş kaldırdı. Uygulayan kişiye yaşam veren kurallarımı izlemediler. İlkelerimi reddettiler. Şabat günlerimi de hiçe saydılar. Bu yüzden çölde öfkemi üzerlerine yağdırıp onları yok edeceğimi söyledim. Çöle giden kuşak ne yaptılar? Tanrı'ya isyan ettiler. Tanrı'ya baş kaldırdılar. Tanrı'nın onları o kölelikten kurtarmasına rağmen mucize yoluyla büyük bir güçle kurtarmasına rağmen kısa sürede Rab'be sırtlarını döndüler. İsyan ettiler. Ve Rab de onların çölde ölmesine, telef olmasına izin verdi. Ne var ki Hezekiel 20-21-22'de çocuklar bana karşı geldiler. Kurallarımı izlemediler. Uygulayan kişiye yaşam veren ilkelerim uyarınca dikkatle yaşamadılar. Şabat günlerimi hiçe saydılar. Bu yüzden çölde öfkemi üzerlerine yağdıracağımı, kızgınlığımı dökeceğimi söyledim ama elimi geri çektim. İsraillileri Mısır'dan çıkardığımı gören ulusların gözünde adıma leke gelmesin diye bunu yapmadım. Bir sonraki kuşak da isyan etti. Ben de onlara iyi olmayan kurallar, yaşam vermeyen ilkeler verdim. Her ilk doğan çocuğu ateşte kurban ederek sundukları sunularla kendilerini kirletmelerine izin verdim. Öyle ki onları dehşete düşüreyim de benim Rab olduğumu anlasınlar. Bu değerli dostum kutsal yazılarda bulunan ilginç bir metindir ve ne anlama geldiği konusunda da yorumcular arasında farklı görüşlere neden olur. Ben burada düşüncemi 2. Korintoslar 2. bölüm 15-16'da Paulus'un düşüncesiyle aynı olduğunu sanıyorum. Bu ayetlerde Paulus şöyledir. Çünkü hem kurtulanlar hem de mahvolanlar arasında Tanrı için Mesih'in güzel kokusuyuz. Mahvolanlar için ölüme götüren ölüm kokusuyuz. Kurtulanlar için yaşama götüren yaşam kokusu. Tanrı ne yaptı? Tanrı onlara sözünü verdi ve onlar da onun yani Rabbin sözünü reddetti. O zaman Rab de onları kendi yollarına bıraktı. Dolayısıyla iyi olan yasa kötü oldu. Çünkü bu yasa onları suçladı ve yargıladı. Bugün aynı şey müjde içinde, Rab'in sözü içinde geçerlidir. Müjdeyi işitip reddetmektense hiç duymamış olmanız sizin için daha iyi olurdu. Eğer müjdeyi reddederseniz, müjde sizin için ölüm kokusu olur. Tanrı'nın önüne çıkıp onu hiç duymamış olduğunuzu artık söyleyemezsiniz. Bir şey duyduysanız, müjdeyi duyduysanız, o zaman karar vermek sorumluluğu sizin üzerinize düşüyor. Bu müthiş suçlamayı göz önünde bulundurursak, Tanrı'nın bu insanlarla işinin bittiğini sanırız. Ancak Hezekiel kitabının çeşitli yerlerinde harikulade vaatlerin yer aldığını da görüyoruz. Tarihlerinin en karanlık zamanında peygamberlik ışığı en parlak haliyle parladı. Varlığım hakkı için diyor egemen Rab, sizi güçlü ve kudretli elle, şiddetli öfkeyle yöneteceğim. Güçlü ve kudretli elle, şiddetli öfkeyle sizi uluslar arasından çıkaracak, dağılmış olduğunuz ülkelerden toplayacağım diyor Hezekiel 20. bölüm 33-34. ayetlerde. Tanrı onlara onları diyara tekrar getirmeyi tasarladığını bildirir. Tanrı'nın İsrail ile ilgili amacı yerine gelecektir. Bir gün onun haklı olmadığını söylemiş olanlar tarafından haklı olduğu ilan edilecektir. Rab bana şöyle seslendi. İnsanoğlu yüzünü güneye çevir, güneye seslen. Negev ormanına karşı peygamberlik et. Negev ormanına de ki Rabbin sözüne kulak ver. Egemen Rab şöyle diyor. Senin içinde ateş tutuşturacağım. Ateş bütün ağaçlarını, yeşil ağacı da kuru ağacı da yiyip bitirecek. Tutuşan alev söndürülemeyecek. Güneyden kuzeye her yüz ateşin sıcağından kavrulacak. Hezekiel 20-45-47 ayetler. Yüzünü güneye çevir. Negev ormanına karşı peygamberlik et. Kimi yorumcular bunun Yahuda'yı, kimi de Negev'i belirttiğini söyler. Negev'i görseydiniz ormana ne olduğunu merak ederdiniz. Olan şu dostum, Tanrı onu yargıladı. Ortadan kaldıracağını söylemişti. Bir zamanlar bal ve süt akan diyarda bugün onlardan hiçbir eser göremezsiniz. Balı ve sütü bir yana bırakın, suları bile yok. Bu müthiş bir peygamberliktir. Tanrı'nın bu insanlarla ve diyarla daha işi vardır. Şimdi 21. bölüme bakıyoruz. Hezekiel kitabına çalışmak önemlidir değerli dostum. Çünkü bu kitap sık sık ihmal edilmiştir ve içinde yaşadığımız şu saatte onun mesajı son derece geçerlidir. Hezekiel'in sözlerinin onlarca yıl önce söylenmiş olmasına karşın adeta tek düzelikle tekrarladığı bu sözler Tanrı'nın sözüydü. Bana Rabbin şu sözü geldi. Bunlar Rabbin sözü olduğu için bu sözler bize bugün ve bulunduğumuz yerde, ülkede uygulanabilir. Bazı yanlış yorumcular Ben bunlara liberaller diyorum. Tıpkı vahiy kitabı gibi Hezekiel kitabının anlaşılamayacağını ve bizim için bir mesajının olmadığını söylerler, savunurlar. Hezekiel'in görümleri müthiştir ve bu görümlerin yorumları üzerine son bir söz söylemek istemiyorum. Sadece saygı içinde durup merak ediyorum. Ancak burada Hezekiel'in anlaşılmasının zor olmadığını ve onun bizim için de uygulanabilir olduğunu içtenlikle söylemek istiyorum. 21. bölüm Hezekiel kitabının en önemli bölümlerinden biridir. Babil kralının Mesih gelinceye kadar Davut soyundan gelen son kralı ortadan kaldıracağını açıkça belirtir. Rab bana şöyle seslendi diyor Hezekiel 21 ayet 1'de. Rab bana seslendi. Bu Rabbin sözüdür. Rab bana dedi. Görüyorsunuz yine Hezekiel her bölümde kerelerce bu sözün Rabbin sözü olduğunu öne çıkarıyor. Hezekiel bunu bu bölümde 3 kez tekrarlayacaktır. Sizin için yalnızca bir seçenek var. Ya bu sözleri Rabbin söylediğine inanır ya da Hezekiel'in yalan söylediğini düşünürsünüz. Ben bunu Rabbin söylediğine ve Hezekiel'in burada kendi görüşünü dile getirmediğine inanıyorum. Bunlar %100 Rabbin sözleridir ve Hezekiel bunu devamlı vurguluyor. Hezekiel'in duygularının verdiği mesajı etkilediğini sanmıyorum. Yeremya duygularının etkisi altında kalmış ve bu ağzından çıkan her sözde yankılanmıştı. Ama bunun Hezekiel için geçerli olduğunu sanmıyorum. Hizmetinin ilk günlerinde yani Tanrı onu bu göreve çağırdığı zaman Tanrı Hezekiel'e onun asi bir halka sesleneceğini söylemişti. O zaman Tanrı Hezekiel'in kafasını onlarınkinden daha sert yapacağını da söylemişti. Belki o sertlik, katılık biraz da olsa yüreğine bulaştı ve bu şekilde bu insanlarla uğraşabildi. Aslında bu adamı bunun için seversiniz. Duyguları işin içine girmiş olsaydı vermek zorunda kaldığı mesajların etkisinden kurtulamazdı. Ey insanoğlu yüzünü Yeruşalim'e çevir. Kutsal yerlerine karşı konuş, İsrail ülkesine karşı peygamberlik et. Ona de ki Rab şöyle diyor. Ben sana karşıyım. Kılıcımı kınından çıkaracak, içindeki doğru kişiyi de kötü kişiyi de kesip yok edeceğim. Hezekiel 21, 2 ve 3. ayetler. Yargı mutlaka olur ve şimdi öyle görünüyor ki bu yargı kaçınılmaz bir yargıdır. Şimdiye kadar Tanrı'nın merhameti vardı ama şimdi yargı geliyor ve başka bir alternatif de yok. Rab şöyle diyor, işte ben sana karşıyım. Yeruşalim şehri ile ilgili olarak ilk kez bunu söyledi. Senden doğruyu da kötüyü de kesip atacağım. Kulağa tuhaf geliyor değil mi? Doğrular kimler? Doğru olduklarını söyleyenler. Günümüzde bunlar kilise üyesi olup da kurtulmamış ayinleri yapanlar ve dindar olanlardır. Pek çok kimse günah yarasının üzerine dini bandı ya da sargıyı yapıştırır. Bu bandı ya da sargıyı çıkarıp yarayı yarıp açmaları gerekir. Yoksa bu yara onları öldürür. Kanserli bir yaradır ve kanserli bir yarayı sadece üstüne yara bandı yapıştırarak tedavi edemezsiniz. Günahı da dindarlaşarak değerli dostum iyileştiremezsiniz. Tanrı şimdi kesip atıyorum, kılıcımla giriyorum ve şehri mahvetmeyi tasarlıyorum dedi. Doğru kişiyi de kötü kişiyi de kesip yok etmek için kılıcım kınından çıkacak ve güneyden kuzeye herkese karşı olacak diyor 4. ayet. Kılıcını kınından çıkaracak ta güneyden kuzeye kadar. Böylece herkes kılıcını kınından çıkaranın ben Rab olduğumu anlayacak. Onu bir daha yerine koymayacağım diyor 5. ayette. Yargı zamanı geldi artık. Sen ey insanoğlu inle. Onların gözü önünde ezik bir yürekle acı acı inle ağla. Sana neden böyle inliyorsun diye sorduklarında yakında duyulacak haberden ötürü diye yanıt vereceksin. Her yürek eriyecek, her el gevşeyecek, her ruh baygın düşecek, her dizin bağı çözülecek. Evet, haber duyulacak. Bu kesinlikle yerine gelecek. Egemen Rab böyle diyor. Hezekiel 21, 6 ve 7. ayetler. Tanrı burada Hezekiel'den bir şey yapmasını istiyor ve ben bu işte Hezekiel'in duygularının olup olmadığını söyleyemem. Bunu doğal bir şekilde yapmadı. Bunu yapmasını Tanrı söyledi. Bu nedenle kendine düşeni canlandırdı diyebilirim. Ancak bunu yaparken Tanrı'nın yüreğini gösteriyor. Halk, Hezekiel'in onlara benzetmeler vermesinden şikayetçiydi. Hezekiel 20. bölüm 49. ayette şu sözleri okuyoruz. Ve dedim, ah ya Rab, egemen Rab, benim için onlar diyorlar, benzetmeleri söyleyen adam değil mi? Aslında onlar, onun mesajını almıyoruz diyor. Bu mesajı almak istemediler. Bir şeylerin yanlış gittiğini duymak istemediler. Bazen biz de Rab İsa'nın benzetmelerini anlamanın zor olduğunu düşünürüz ama değil. Anlamak istersek anlaması hiç de zor değil. İsa'nın zamanındaki din liderleri onun söylediklerini anladılar. Bu nedenle de ondan yani İsa Mesih'ten nefret ettiler. Onlara karşı olacak olan yargıdan söz ettiğini anladılar. Rab bana şöyle seslendi diyor 8. ayette. Mesajı almayanlar için Hezekiel bunu tekrarlıyor. 9-10. ayetlerde insanoğlu peygamberlik et ve de ki Rab şöyle diyor. Kılıç kılıç bilendi, cilalandı. Öldürmek için bilendi. Şimşek gibi çıksın diye cilalandı. Nasıl sevinebiliriz? Kılıç oğlumun asasını sıradan bir sopa gibi küçümsedi. Tanrı şehri yargılayacaktır. Bu Yeruşalim'i çok sevmiş olan Tanrı'nın ağzından çıkan korkunç bir sözcüktür. Rab İsa Mesih de Yeruşalim için ağladı çünkü o şehri sevdi. Ey Yeruşalim, peygamberleri öldüren, kendisine gönderilenleri taşlayan Yeruşalim. Bir tavuk civcivlerini kanatları altına nasıl toplarsa ben de kaç kere senin çocuklarını öylece toplamak istedim ama siz istemediniz. İşte eviniz ıssız bırakılacak. Bu yargının ne kadar korkunç olduğunu öğrenmek isterseniz Romalı Titus'un İsa'dan sonra 70 yılında geldiği zaman ne olduğunu okuyun. O şehri Yeruşalim'i yani yerle bir etti. Tıpkı Hezekiel zamanında Nebukadnezar'ın yapmak üzere olduğu gibi. Tanrı ne yapacağını açıkça bildirdi ve mesajda yepyeni bir mesaj değildir. Yeşaya kitabında şu sözleri okuyoruz. Çünkü Rab bütün beşere ateşle ve kılıçla hükmü icra edecek ve Rabbin öldürdükleri yok olacak. Ey sen dünyada oturan adam, dehşet ve çukur ve tuzak senin üzerinde. Hezekiel yaklaşan yargıdan ötürü içini çekmek üzeredir. Rab ise yaklaşan zaman için dünyanın üzerine gelecek felaketleri bekleyen insanlar korkudan bayılacaklar. Çünkü göksel güçler sarsılacak dedi. Hezekiel içini çekip ağlayacaktır. Çünkü Tanrı yargı kılıcını çekti. Yargı önümüzdedir dostum. Bu sevilen bir mesaj değildir. Tıpkı Hezekiel'in zamanında olduğu gibi. Rab bana şöyle seslendi diyor Hezekiel 21:18'de. İnanın ki bunu unutmamıza fırsat vermeyecektir. İnsanoğlu Babil kralının kılıcı gelsin diye iki yol belirle. İkisi de aynı ülkeden başlamalı. Kent yolunun başladığı yere bir işaret koy. Başka bir deyişle Nebukadnezar Yeruşalim'e geleceği yolla ilgili kararını vermek istedi. Şimdi onun Rab'be döneceğini mi sanıyorsunuz? Hayır, o bir putperest, falcılık ve büyücülüğü kullanacaktır. Çünkü Babil kralı iki yolun ayrıldığı yolların çatallaştığı yerde fala bakmak için duracak. Okları silkeleyecek, aile putlarına danışacak, kurban edilen bir hayvanın ciğerine bakacak diyor 21. ayette. Bunlar bugün olduğu gibi o zamanlarda da kullanılan yöntemlerdi. Okları karıştırdı. Bu bir çeşit zarları yuvarlamak ya da çay, kahve falına bakmak gibi bir şeydir. Okları yere bıraktı ve okların gösterdiği yönü Yeruşalim'e gidecek yön olarak ele aldı. Nebukadnezar tam bir putperestti. Ancak onun eylemlerinde etkili olacak olan Tanrı'dır. Bu unutulmamalıdır. Sen ey saygısız kötü İsrail önderi, günün yaklaştı, sonunda yargı günün geldi diyor 25. ayette. Ve sen İsrail beyi kötü adam, Sitkiya'dan söz ediyor burada. Son vaktin fesatı zamanında günü ermiş olan kötü adam, yargı zamanı geldi. Bu son zamandır. Kutsal yazıların bu çağın sonuyla ilgili olarak çok söyleyecekleri vardır. Hezekiel'in sözünün doğru yorumu şöyle olabilir. Fesadın sonunun zamanında. Daniel de bu ifadeyi kullandı. Sonun vakti. İsa'nın öğrencileri Rabbe söyle bize dediler, bu dediklerin ne zaman olacak? Senin gelişini ve çağın bitimini gösteren belirti ne olacak? Ve Rab bu sorunun karşılığını verdi. Pavlos da bununla ilgili olarak 2. Selaniklilerde epeyce söz etti. Bu adam Sitkiya sonun vaktinde gelecek olan kötü prensin ya da beyin, sahte Mesih'in, Mesih karşıtının bir resmidir. Egemen Rab şöyle diyor. Sarığı çıkar, tacı kaldır, artık eskisi gibi olmayacak. Alçak gönüllü yükseltilecek, gururlu alçaltılacak. 26. ayet. Sitkiya alçaltılacak ve Davut'un tahtına Şilo gelene kadar, Mesih gelene kadar başka bir kral oturmayacaktır. Yıkım, yıkım. Kenti yerle bir edeceğim. Hak sahibi gelinceye dek onarılmayacak. Kenti ona vereceğim diyor Hezekiel 21 ayet 27'de. Bu muhteşem bir peygamberliktir. Hak sahibi gelinceye kadar ve kenti ona vereceğim. Yani Rab İsa'ya, Sitkiya'dan Rab İsa'ya kadar tahtta Davut soyundan gelen hiç kimse olmamıştır. Hezekiel kimsenin bunu yapamayacağını söylüyor. Bunu yapacak olan yalnızca Rab İsa Mesih'tir. O şimdi Tanrı'nın sağında oturuyor. Yeryüzüne egemenlik sürmek için geldiğinde düşmanlarının ayaklarına basamak yapılmasını bekliyor. Bu muhteşem peygamberlik Tekvin 49:10'da Yakub'un 12 oğluyla ilgili, ki onlar İsrail'in 12 oymağı oldular, yaptığı peygamberliklerde başladı. Yakup orada şöyle dedi. Şilo gelinceye kadar saltanat asası Yahuda'dan, hükümranlık asası da ayaklarının arasından gitmeyecektir ve milletlerin itaati ona olacaktır. Saltanat asası kralı belirtir. O gelene kadarın İbranicesi Şilo sözcüğüne benzer. Bu da Rab İsa'dan söz eder. O kutsal yazılarda böyle tanıtılır. Bu nedenle vaftizci Yahya tövbe edin, göklerin egemenliği yaklaşmıştır dedi. Niçin? Çünkü gelenin kişiliğinde, ki bütün peygamberler de ondan söz etmiştir. Evet, gelenin kişiliğinde yaklaşmıştır. Size ilişkin görümler aldatıcıdır. Açılan fal yalandır. Öldürülecek kötülerin enseleri üzerine yerleştirileceksin. Ey kılıç, onların günü yaklaştı, sonunda yargı günleri geldi diyor 29. ayette. Hezekiel Ammonluların yargılanmasından söz ediyor ama biz yine sonunda yargı günleri geldi ifadesini görüyoruz. Bu ifade de bu çağın sonunu ima eder. 2. Selanikliler 2. bölüm 8. ayette Paulus şöyle yazar. Bundan sonra Rab İsa'nın ağzından çıkan solukla öldüreceği, gelişinin görkemiyle yok edeceği o yasa tanınmaz adam ortaya çıkacak. Rab İsa Mesih bu düşmanı son günlerde alt edecektir. Hezekiel 21:31-32'de de öfkemi üzerinize dökeceğim diyor. Kızgınlığımı üzerinize üfleyeceğim. Acımasız adamların, yakıp yok etmekte usta kişilerin eline teslim edeceğim sizi. Ateşe yakıt olacaksınız, kanınız ülkenizin ortasında dökülecek. Bir daha anılmayacaksınız çünkü bunu ben Rab söylüyorum. Hezekiel'in çağdaşları esir olacaktı. Onların çocukları İsrail diyarına geri dönecekti.